Ayrım 19. Herkes var gücüyle koşturmalı. Buraya kadar nakledilenlerden anlaşıldığına göre, İslam daima dinamizmi ve hareketliliği ön plana çıkarmaktadır. Pasiflik, tembellik, vurdum duymazlık gibi zafiyetler İslam ile asla bağdaşmaz. İslam, şahsi menfaatler hususunda kanaatkar olmayı telkin ederken, manevi alanda ve Allah yolunda bütün gücün sarf edilmesini istemektedir. Bu sebeple Müslümanlar kendi zevkleri için değil, fakat Allah yolunda harcamak için daha çok kazanmaya gayret ederler. İyilik yapmaya, muhtaçlara yardım etmeye ve ilim öğrenmeye ise hiçbir zaman doymazlar. Tirmizi, İlim 19/2686. Hayır ve sevap kazanmak için alan sınırsızdır. Herkes koşturabildiği kadar koşturmalı ve hiçbir zaman yaptığını yeterli görmemelidir. Bir Müslüman maddi konularda kendisinden aşağı seviyedekilere bakıp şükrederken, dini mevzularda daima üsttekilere bakarak kusurlarını görmeli ve gayrete gelmelidir. Resulullah şöyle buyurur: "Bir kişi doğduğu günden ihtiyarlayıp vefat ettiği güne kadar Allah rızasını kazanma uğruna yüzüstü yerlerde sürünse, yani her türlü meşakkate katlanarak ibadet, taat ve hizmetlere koştursa, kıyamet günü bu yaptığını çok yetersiz görür. Ecir ve sevabını artırmak için dünyaya tekrar döndürülmek ister." Ahmet 4-185, Beyhaki, Şuab 1-479, Heysemi 1-51-10-225-358. Nafile olan ferdi ibadetlerle içtimai ibadetler çakıştığında Müslüman topluma faydalı olmayı tercih eder. Mesela itikaf, çok faziletli bir ibadet olmakla birlikte daha mümin olan içtimai ibadetlere mani olmamalıdır. Bu husustaki ibretli hadiselerden biri şöyledir: Abdullah bin Abbas bir gün Peygamber Efendimizin mescidinde itikaftayken bir kişi yanına gelerek selam verdi ve oturdu. İbni Abbas, "Kardeşim, seni kederli ve mahzun görüyorum," dedi ve konuşmaları şöyle devam etti: "Evet ey Resulullah'ın amcaoğlu, kederliyim. Falan şahsın benim üzerimde hakkı var. Fakat şu kabrin sahibi Allah Resulü hakkı için söylüyorum ki borcumu ödeyemiyorum. Senin için onunla konuşayım mı? İstersen konuş." İbni Abbas ayakkabılarını giyerek mescitten çıktı. Adam ona, "İtikafta olduğunu unuttun mu? Niçin mescitten çıktın?" diye seslendi. İbni Abbas, Peygamber Efendimizin kabrine işaret ederek, "Hayır, ben şu kabirde yatan ve henüz aramızdan yeni ayrılmış olan muhterem zattan duydum ki bunları söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Her kim din kardeşinin bir ihtiyacını karşılamak için gayret eder ve o işi görürse bu kendisi için 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Halbuki bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse, Cenab-ı Hak o kimseyle cehennem arasında 3 hendek yaratır ki her bir hendeğin arası doğu ile batı arası kadar uzaktır." Beyhaki, Şuab 3-424-425. Ayrıca bakınız Heysemi 8-192. Tefekkürü mevt, ölümü düşünmek, kader inancı, tevekkül ve teslimiyet gibi hususlar, bazılarınca yanlış anlatıldığı gibi kesinlikle insanları atalete ve ümitsizliğe sevk etmez. Bilakis müminleri daha dikkatli, azimli ve gönül huzuruyla çalışmaya alıştırır. Ölümü hatırlayan insan, zamanın azaldığını düşünerek daha çok ve daha kaliteli iş yapmaya azmeder, vaktini lüzumsuz şeylerle zayi etmez. Nefis ve şeytanın sürüklemek istediği günahlara düşmez. Kadere inanan, tevekkül ve teslimiyeti doğru anlayan mümin, elinden gelen şeyleri yapmadan Allah'a güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu bilir. Dolayısıyla gücü nispetinde yapabileceği her şeyi yaptıktan sonra neticeyi Allah'a havale ederek rahat eder. Kadere inanmayan, tevekkül ve teslimiyeti kabul etmeyen insanın da zaten bundan fazla yapabileceği bir şey yoktur. Böyle kimseler Allah'a güvenmedikleri için yaptıkları işin neticesi hakkında devamlı endişe içinde olurlar ve sonuç istedikleri gibi çıkmayınca büyük bir ruhi çöküntüye uğrarlar. Kadere inanıp Allah'a güvenen mümin ise mesuliyetlerini yerine getirdikten sonra netice elde edemese bile niyetinin sevabını alır. Bunun yanında aşırı derecede üzüntüye kapılmaktan da korunmuş olur. Yani hem maddi hem de manevi yönden kârdadır. İslam, rızk temini için çalışmayı, evlenip çoluk çocuk sahibi olmayı, infak etmeyi, veren el olmayı, zamanı iyi değerlendirmeyi, ahireti kazanma yeri olan dünyadan azami derecede istifade etmeyi, doğruları bütün insanlara tebliğ edip onları yanlışlardan uzaklaştırmayı, malı, canı, ırzı, namusu, nesli, vatanı müdafaa etmeyi emrederek insanları sosyal faaliyete ve dinamik bir hayat yaşamaya sevk eder. Zerre kadar hayır işleyenin de, zerre kadar yanlış yapanın da muhakkak karşılık göreceğini, Zilzal 7-8, Enam 104, Zümer 41, Fussilet 46, Câsiye 15, zihinlere nakşederek daha dikkatli, zinde ve uyanık bir hayat bahşeder. 13. İslam insanın ihyasıdır. İslam, insana mahlukat içerisinde müstesna bir mevki ve şeref bahşeder. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur: Biz insanı en mükemmel surette yarattık. Tin 4. Gerçekten biz insanoğlunu mükerrem, şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların pek çoğundan üstün kıldık. İsra 70. Bir gün Resulullah Efendimizin önünden bir cenaze geçmişti. Allah Resulü ayağa kalktı. Kendisine, "Ya Resulullah, o bir Yahudi cenazesiydi," denildi. Resulullah, "O da bir insan değil midir?" buyurdu. Buhari, Cenaiz 50, Müslim, Cenaiz 81. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz, Allah Teala'nın büyük bir ihtimamla yarattığı insanın huzurunda saygıyla ayağa kalkmıştır. Böylece insanların canlıları bir tarafa, ölülerinin bile saygı ve hürmete layık olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla İslam'da ölen kişilerin cesetleri temiz ve münasip bir yere hürmetle defnedilerek insan şeref ve haysiyetine uymayan durumlara düşmekten korunmuş olur. Ya'la bin Mürre anlatıyor. Nebi-i Ekrem Efendimizin yanında pek çok defa seferlere katıldım. Allah Resulü harp meydanlarında herhangi bir insan ölüsüne rastladığında derhal defnedilmesini emreder, onun Müslüman mı kafir mi olduğunu sormazdı. Hakim 1-526/1374, Darekutni 4-116, Beyhaki Es-Sünenül Kübra 3-386. Yine Peygamber Efendimiz, ölünün kemiğini kırmak, aynen canlı bir insanın kemiğini kırmak gibi günahtır buyurmuştur. İbn-i Mace, Cenaiz 63. Cenazesine bile bu kadar ihtiram edilen insanın, acaba canı ve ruhu ne kadar kıymetlidir? İnsan bedeninin ana maddesi su ve topraktır. Ona hayat veren, onu şuur, vicdan, hissiyat sahibi bir varlık haline getirense, Allah'ın insana kendi ruhundan üfleyerek can vermesi, yani ilahi nefadır. Hicr 29, Secde 9, Saat 72. Bu sebeple İslam nazarında bir can, bütün insanlığa denk bir kıymet ifade etmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canın hayatta kalmasına vesile olursa, bütün insanlara hayat bahşetmiş gibi olur. Maide 32. Bu sebeple İslam, haksız yere cana kıymayı büyük günahlardan saymış ve insanları bu günahtan uzaklaştırmak için caydırıcı bir ceza koymuştur. Buna göre haksız yere adam öldüren kimse kısasen öldürülür. Bir kişinin öldürülmesine çok sayıda insan iştirak etmiş olsa hepsine de aynı ceza verilir. Buhari Diyat 21. Başkasının canına kıymak bir tarafa, kişinin kendi canına kastetmesi bile şiddetle yasaklanmış ve intihar etmek büyük günahlardan sayılmıştır. Buna verilecek ceza da çok ağır ifadelerle ortaya konulmuştur. Buhari Tıp 56, Müslim İman 175. İslam'ın bu anlayışı sebebiyle Resulullah düşmanlarıyla bile savaşmamak için elinden gelen bütün gayreti sarf eder, onlarla anlaşabilmek için her türlü kolaylığı gösterir, savaşa ilk başlayan olmaz, düşman başlarsa o zaman hücum ederdi. Savaşmak zorunda kalınca da az sayıda insanın ölmesi için akıllıca taktikler uygulardı. Mekke fethinde olduğu gibi çoğu zaman düşmanlarını kanları dökülmeden teslim olmaya mecbur bırakır, sonra da onları affederdi. Bu konu İslam ve Cihat bölümünde tafsilatlı bir şekilde anlatılacaktır. Kısaca söylemek gerekirse İslam, insanı öldürmekten ziyade ihya edip ebedi saadete erdirmeyi hedefler. Bunun pek çok misallerinden biri de şudur. Müslim bin Haris şöyle anlatır. Resulullah bizi bir seriye ile göndermişti. Hücum edeceğimiz yere geldiğimizde atımı hızlandırarak arkadaşlarımı geçtim. Oradaki insanların feryadu figan ettiğini gördüm. Onlara la ilahe illallahü vahde, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, yalnız o vardır. Deyiniz de kendinizi koruyunuz dedim. Onlar da bunu söylediler. Arkadaşlardan bazıları sen bize ganimeti haram ettin diyerek bu davranışımdan dolayı beni kınadılar. Peygamber Efendimizin yanına döndüğümüz zaman da yaptığım şeyi ona haber verdiler. Allah Resulü beni çağırıp hareketimi takdir etti ve muhakkak ki Allah sana onlardan her bir insan için şu kadar şu kadar sevap yazdı buyurdu. Sonra devamla seni benden sonra gelecek müminlerin idarecilerine tavsiye eden bir mektup yazayım dedi. Ardından mektubu yazdırdı, üzerine de mühürleyerek bana verdi. Ebu Davud, Edep 100-101 bölü 5080, İbn-i Sa'd 7-419-420. Cenab-ı Hak günahkar kullarını bile muhafaza ederek onların arkasından konuşmayı, gıybet büyük günahlardan saymıştır. İnsanlarla alay etmeyi, onları ayıplamayı, kötü lakaplarla çağırmayı, taklitlerini yapmayı, haklarında kötü zanda bulunmayı, kusurlarını, gizli ve mahrem hallerini araştırmayı kesin bir dille yasaklamıştır. Hucurat 11-12. Cenab-ı Hak kendisiyle ilgili hakları affedebileceğini, ancak kul haklarını affetmeyip bunu hakkı gasp edilen kişinin iradesine bırakacağını bildirmiştir. Her şey insanın hizmetinde. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği değerin büyüklüğünü gösteren ayetlerden biri de şudur. Görmediniz mi? Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini size amade kıldı, emrinize verdi ve size zahir ve batın, dış ve iç, görülen görülmeyen, bildiğiniz bilmediğiniz nimetlerini bol bol ihsan etti. Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Lokman 20. Ayrıca bakınız Câsiye 13. Burnumuzun dibinde nöbet bekleyen hava, ayağımızın altından eksik olmayan toprak, bizi sırayla birbirine teslim eden gece ve gündüz, başı eğik dönen dünyamız, ona muhafızlık yapan gezegenler, hem lambamız hem sobamız olan güneş, şöyle bir baktığımızda bütün varlıkların bize hizmet ettiğini fark etmemiz çok da zor değildir. Bizi yaratan sesler dünyasına karşı kulağımızı açmış, renkler ve ışık dünyasına karşı gözümüzü takmış, kafamıza bir dima, sinemize bir kalp ve ağzımıza bir dil koymuştur. Profesör Doktor Osman Çakmak, Bir Çekirdekli Kainat, sayfa 130-131. Son yıllarda kozmolojide antropik prensibi çerçevesinde yapılan çalışmalarda varılan neticede bu hükmü teyit etmektedir. Şöyle ki, bütün kainatın içindeki tüm galaksileri ve yıldızlarıyla bu büyüklükte ve bu yaşta bulunması, güneş sistemi gibi bir sistemde, dünya gibi bir gezegende, insan gibi şuurlu bir varlığın ortaya çıkması ve yaşayabilmesi için zaruridir. Bakınız, Doçent Doktor Şakir Kocabaş, Kur'an'da Yaratılış, sayfa 104, J.D. Barrow ve F. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, sayfa 5. Hakikaten çevremize baktığımızda insanın canlı cansız bütün varlıklardan istifade ettiğini görmekteyiz. Bugün bakteriler bile ilaç üretiminde bir organik kimya reaktörü gibi kullanılabilmektedir. Doçent Doktor Şakir Kocabaş, Kur'an'da Yaratılış, sayfa 149. Görüldüğü gibi göklerde ve yerdeki bütün varlıklar insana hizmet etmektedir. Zira Cenab-ı Hak insana ihtimam etmiş, Sad 75 ve onu yeryüzünde halife kılmıştır. Bakara 30, Enam 165, Yunus 14-73, Fatır 39, Sad 26. göklerin, yerin ve dağların kaçındığı ilahi emaneti insan yüklenmiştir. Ahzab 72. Bu durumda insan dünyadaki işleri Allah adına yürüten ve idare eden bir vekildir. Onun adına yeryüzünde hükmetme vazife ve mesuliyetiyle teçhiz edilmiştir. Manevi diriliş. Allah Teala böylesine değer verdiği insanoğlunun dünya ve ahirette huzura kavuşabilmesi için peygamberler göndermiş ve onlar vasıtasıyla nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini öğretmiştir. Yani yüce yaratıcımız din olarak ortaya koyduğu kaidelere tabi olarak dünya ve ahirette rahat etmemizi istemektedir. Bu sebeple günah ve kötülük işleyen kimselere merhametle hitap ederek, "Ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin, gelin vakit geçmeden tövbe ederek doğru yola sarılın," buyurur. Bakınız Zümer 53-54, Nisa 97, Nahl 28. Resulullah, insanların şirk ve batıl inançlardan kurtularak ebedi selamete ermeleri için öyle bir gayret içindeydi ki, bazen kendisini bu denli harap etmemesi yönünde ilahi ikaz sadır oluyordu. Kehf 6, Şuara 3. Şu hadisi şerif, Peygamber Efendimizin azim ve gayretini göstermesi bakımından hayli ibretlidir. Benimle sizin durumunuz şuna benzer. Bir adam ateş yakar, ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlar. Adamcağız onlara mani olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak pek çoğu ateşe düşer. Ben ateşe düşmemeniz için sizi belinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe atılmak için koşuyorsunuz. Buhari, Rikak 26. Allah'a doğru bir şekilde iman eden insan, hakiki dirilişe mazhar olduğundan, Allah Resulü herkesin iman etmesi için azami gayret sarf ediyordu. En azılı düşmanlarını dahi kelime-i şehadet getirip Müslüman olduklarında hemen affediyor ve ashabına da onların geçmişteki zalimane hallerini hatırlatacak söz ve davranışlardan uzak durmalarını tembihliyordu. Vakidi 2-857-858. Resulullah kendisine işkence eden insanlara bile beddua etmiyor, zamanla düşünceleri değişir veya nesillerinden salih insanlar gelir diye onlara hayır dualar ediyordu. Nitekim melekler kendisine çok ağır işkence ve hakaretler eden Taif halkını iki büyük dağ arasında ezmek istediğinde, Allah Resulü buna razı olmamış, onların neslinden tevhid ehli insanların gelmesi için niyazda bulunmuştur. Buhari, Bed'ül Halk 7, Müslim, Cihat 111, İbni Hişam 2, 29-30, Heysemi 6, 35. Taif halkı Hicri 9. seneye kadar inançsızlıkta şiddetle direnip Müslümanlara pek çok zayiat verdirmişti. Nihayet Müslümanlar, "Ya Resulullah, Sakif kabilesinin okları ve mızrakları bizi yaktı, perişan etti. Onlara beddua etseniz," dediğinde, "Ya Rabbi, Sakif kabilesine hidayet nasip eyle, onları bize gönder," diye niyaz etti. Duası neticesinde bir müddet sonra Sakif heyeti Müslüman olmak üzere Medine-i Münevveri'ye geldi. İbni Hişam 4-134, Tirmizi Menakıb 73/3942. Bir gün müşriklerin şerlerinden iyice bunalan sahabilerden bir kısmı Peygamber Efendimiz'den onları lanetlemesini istemişti. Buna mukabil Allah Resulü, "Ben lanetçi olarak değil, alemlere rahmet olarak gönderildim," buyurdu. Müslim 1-87. Onun en azılı düşmanlarına dahi ettiği dua şöyleydi: "Allah'ım, bilmiyorlar, sen onlara hidayet nasip eyle." Suyuti El-Cami No 3559. Evet, Peygamber Efendimiz insanı kolay kolay gözden çıkarmıyordu. Zira insanın Allah katındaki kıymeti başka bir şeyle kıyas edilemeyecek kadar büyüktür. Peygamber Efendimiz bir tavaf esnasında Kabe'ye hitaben şöyle buyurmuştur: "Sen ne kadar temizsin, kokun da ne güzel. Sen ne yücesin, senin hürmetin de ne büyük. Muhammed'in nefsini elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki bir müminin Allah katındaki kıymeti senin kıymetinden daha büyüktür. Müminin malının ve kanının hürmeti de böyledir. biz müminler hakkında sadece hüsnü zanda bulunuruz. İbn-i Mace, Fiten 2. Hazreti Mevlana'ya göre insan, hayale, düşünceye sığmayacak kadar yüce ve büyüktür. O der ki, insanın gerçek değerini söylesem ben de yanarım dünyada. Fakat ne yazık ki insan değerini bilemedi, kendini ucuza sattı. İnsan aslında çok değerli bir atlas kumaşken kendini hırkaya yama yaptı. Mesnevi Cilt 3 Beyt 1000-1001. Mevlana Hazretleri rengi, ırkı, kavmi, kabilesi ne olursa olsun bütün insanlara ehemmiyet veriyordu. Ona göre herkesin canı azizdi, ölümden ya da fitneden kurtarılması gerekirdi. Nitekim dar ağacına çekilecek bir Rum gencinin üzerine cübbesini atarak ölümden kurtarmıştı. Bir başka seferde sema meclisine katılmak isteyen bir sarhoşu itip kakarak horlayanlara, "Şarabı o içmiş, lakin siz sarhoş olmuşsunuz" ifadeleriyle çıkışmış, sarhoş da olsa insanın horlanmaması gerektiğini, çünkü insanın değerli olduğunu ifade etmek istemişti. Şeyh Galip de İslam'ın insana verdiği kıymeti öz olarak şöyle ifade eder: "Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen, merdümi dide-i ekvan olan Ademsin sen. Ey insan, kendi varlığına hoşça bak ki sen kainatın özüsün, varlıkların göz bebeği olan Ademsin." İslam büyük bir kıymet verdiği insana kendi şeref ve haysiyetine münasip haklar lütfetmiştir. İslam devletinde yaşayan insanların, azınlıklar dahil, sahip oldukları temel haklardan bir kısmı şunlardır. 1. Bütün insanların canı, malı ve ırzı emniyet altındadır. Bunları tecavüzden korumak, siyasi iktidarı elinde bulunduranların temel vazifesidir. 2. Hiç kimsenin ana dilini kullanmasına engel olunamaz. 3. Herkes kanun karşısında eşit olduğu gibi dilediği inancı yaşamakta serbesttir. Bu hususta bir baskı tatbik olunamaz. İnsanlar inanıp kabul ettikleri kanunlara göre muhakeme olma hakkına sahiptirler. 4. Amme nizamını sağlamak için yapılan bazı düzenlemeler haricinde kimsenin kıyafetine karışılamaz. 5. Eğitim ve öğretim serbest olup hiç kimse bundan mahrum edilemez. 6. Herkes ifade hürriyetine sahiptir. 7. Nesli korumak esastır. 8. Müslim, gayrimüslim, herkes ülke dahilinde dilediği yerde oturabilir. Buna karşı da ancak emniyet ve amme nizamının korunması maksadıyla bazı sınırlandırmalar getirilebilir. 9. Herkes seyahat ve ticaret hakkına sahiptir. Bunlara da amme menfaati dışında hiçbir surette engel konulamaz. İslam'ın insana verdiği temel hakları gayrimüslim devletler ancak asırlar sonra düşünmeye başlamışlardır. Bakınız Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü, sayfa 200-201. İslam'a göre insanın haklarının temeli insanın varlığıdır. Bu fikir fıkıhtaki ismet ademiyetledir. Dokunulmazlık ve temel haklar insan olmak hasebiyledir esasına dayanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle insanın varlığı onun temel insan haklarına sahip olmasının yeterli sebebidir. Ademiyeti veya insanlık hususiyetini insan haklarının temeli yapmakla İslam hukukçuları alem şumul bir yaklaşım benimsemiş, hiçbir zaman insanlar arasında din, ırk, cinsiyet, sınıf ve vatandaşlık ayrımı yapmamışlardır. Profesör Doktor Recep Şentürk, İnsan Hakları ve İslam, sayfa 13-21.